Ayrım 14, Tuzak, Wilbur Smith, sayfa 126. Yemekten sonra şahsa gelip annesinin koluna girdi ve hep birlikte konyak ve puroların kendilerini beklediği salona geçtiler. Saint-Ain erkekleri yemekten sonra purolarıyla baş başa bırakmak göreneğini asla benimsememişti. Eğer konuşmaya değer bir şey varsa kendisi de o tartışmaların bir parçası olmalıydı. Michael Isabella'nın yanına gitti. ''Seni özledim Bella. Neden mektuplarıma cevap vermedin? Ramon ile Nicky?'' Kızın ifadesindeki değişikliği fark ettiği anda da paniğe kapıldı. ''Bir şey mi oldu Bella?''
''Şimdi olmaz Mickey.''
6 aydır ilk kez konuşuyorlardı. Nicky'nin kaybolmasından bu yana. Isabella ona ne telefon etmiş ne de mektup yazmıştı. Ayrıca o sabah Veltev R'dene gelişinden beri yalnız kalmamaya da çalışmıştı. ''Bir aksilik var.'' diye ısrar etti Michael.
''Gülümse.'' diye emretti kız. Kendisi de gülümsedi. ''Telaşlı davranma. Daha sonra odana gelirim. Şimdi bir şey sorma.''
Ağabeyinin kolunu sıkarak neşeli bir kahkaha attı ve büyük şöminenin karşısındaki yerini alan Saint-Ain'in yanına gitti. ''Bu akşam kızlarımı istiyorum.'' dedi Saint-Ain. ''Gel yanıma otur Holly. Bella, sen de bu yanıma geç bakalım.'' Saint-Ain hiçbir şeyi nedensiz yapmazdı. Uşaklar kahvelerini dağıtıp şahsada erkeklere konyaklarını verdikten sonra kozunu hemen oynadı. Hepsinin dikkatini çeken bir sesle ''Bunu yapmak için bir fırsat kolluyordum Holly.'' dedi. ''Sanırım doğum gününden daha iyi bir neden de olamaz.'' ''Benim en büyük kız torunum sayılırsın. Onun için bu akşam küçük bir aile geleneği başlatacağım.'' Saint-Ain boynundaki en az 1000 kratlık kusursuz sarı elmastan yapılma kolyeyi çıkardı. Her taş tek tek kendisi tarafından kuzeydeki Hani madeninden seçilmişti. Yıllar sürmüştü bu koleksiyonu yapması. Sonra da Londra'da Garrards firması taşları saf platin içine oturtmuştu. ''Bu kadar güzel bir şeyi ancak çok güzel bir kadın takmalıdır.'' Saint-Ain'in gözlerindeki yaşlar gerçekti. ''Ne yazık ki benim o günlerim geçti artık. O yüzden bunu takma sırası şimdi sana geldi. Güle güle tak.'' Kolyeyi Holly'nin boynuna geçirdi. Holly sersemlemiş gibi kalmıştı oturduğu yerde. O gerdanlığın Saint-Ain için ne demek olduğunu hepsi bilirlerdi. Lloyd Sigorta şirketinin biçtiği 2 milyon sterlinden çok fazla değer verdiğini bilirlerdi. Holly gözlerine inanamayan bir ifadeyle elini uzatıp boynundaki parıltılı yıldızları okşadı. Sonra birden soluğu kesildi, hıçkırarak Saint-Ain'e sarıldı. ''Teşekkür ederim Nana.'' Ailenin sadece çok yakın kişileri Saint-Ain'e Nana derlerdi ve Holly o güne kadar kadına böyle hitap etmiş değildi. Saint-Ain onu kucakladı, yüzünü Holly'nin altın sarısı saçlarına gömdü, dudaklarında zafer gülüşünü ve yaşlı gözlerindeki parıltıyı kimseye göstermemek için. Nani Isabella'nın odasında bekliyordu.
''Saat 1'i geçti dedi Isabella, sana beni bekleme demiştim.''
''Ben 25 yıldır bekliyorum seni.'' Nani kızın elbisesinin fermuarını açmaya başladı.
''Ama beni çok kötü duruma sokuyorsun.''
''Bense kendimi çok iyi hissediyorum. Senin neler yaptığını bilmezsem rahat edemem küçük hanım. Şimdi banyoyu doldurayım. Su soğumasın diye bekledim şimdiye kadar.''
''Sabahın birinde banyo mu?''
''Kesinlikle hayır.'' Isabella döndüğünden beri Nani'nin kendisini çıplak görmesine izin vermemişti. Yaşlı kadının gözleri çok keskindi. Çocuk doğurmanın vücudunda yarattığı küçük değişiklikleri görebilirdi. Nani'nin bu davranışı karşısında kuşkulandığını görünce hemen konuyu değiştirdi.
''Hadi git yat artık Nani, git de Bossy'nin yatağını ısıt artık.''
Nani şaşırmış görünüyordu.
''Sana kim dedikodu yapıyor böyle?'' diye sordu.
''Veltevre'den de olup bitenleri sadece sen bilecek değilsin ya. Bossy yıllardır peşinde değil miydi? Artık adam acı biraz, iyi bir insandır.''
Bossy 35 yıl önce Saint-Ain için çalışmaya başlamış malikane nalbantıydı. ''Haydi git de adamın çekicini örse indir bakalım.''
''Ne pis konuşma bu böyle?'' diye Nani burnunu kıvırdı. ''Gerçek bir hanımefendi böyle ağzı bozuk değildir.''
Nani şaşkınlığını saklamaya çalıştı ama bir yandan da geri geri kapıya doğru yürüyüp çıktı. Isabella derin bir soluk aldı. Banyoya gidip makyajını temizledi. Tuvaletini sabah Nani'nin kaldırması için koltuğun üstüne atıp ipekli sabahlığını giydi. Mickey'ye ne söyleyeceğim? Bu soruyu kendi kendine 3 gün önce sorsaydı yanıtı belliydi. Ama burada çok şey değişmişti, paket gelmişti. Joe Cicero'dan en son Londra'dan ayrılacağı gün haber almıştı. Eşyalarını toplamak üzereyken adam telefon etmişti.
Kırmızı gül.
Isabella adamın kısık sesini tanımış, korku ve nefretle donup kalmıştı.
Sana bağlantı kuracağın adresi veriyorum. Bunu sadece çok acil durumda kullanabilirsin. Bir cevap verme servisi olduğu için neresi olduğunu öğrenmek için boş yere uğraşma. Soho'da, Blushing Sokak 10 numarada Mason Ajansı'na Hoffman adıyla gönderilecek bir mektup ya da telgraf benim elime geçecektir. Adresi ezberle, sakın yazayım deme.
Ezberledim dedi Isabella.
Memleketine döndüğünde Veltevreden'le ilişkisi olmayan bir yerde bir posta kutusu kirala. Takma bir at kullan ve işi tamamlayınca bana bildir, anlaşıldı mı?
Isabella, Veltevreden'e döndükten sonra Cape Yarımadası'nın Atlantik kıyısında Camps Bay'e gitmiş ve bir kutu kiralamıştı. Kutuyu Bayan Rose Cohen adına tutmuş ve numarasını Blushing Sokağı'na taahhütlü mektupla bildirmişti. Merkezi Cape Town'daki Santay'ın evindeki bürosundan dönerken akşamları postaneye uğruyordu. Haftalar boyunca kutuda hiçbir şey bulmamasına rağmen bu alışkanlığını hiç değiştirmeden her gün sürdürmekteydi. Nicky'den haber almamak çıldırtıyordu kendisini. Günlük yaşantısı sadece bir aldatmacaydı. Tüm enerjisini şahsanın yardımcısı olarak harcamaktaysa da çalışmak umduğu gibi acısını hafifletecek bir şey olmamıştı. Gülüyor, Nana ile ata biniyor, hafta sonları eski arkadaşlarıyla tenis oynuyordu. Hiçbir şey değişmemiş gibi davranıyordu ama sadece rol yapmaktaydı. Geceler uzun ve yalnızdı. Gecenin yarısı olduğunda şahsaya gidip içine düştüğü ağı tüm ayrıntılarıyla anlatmaya karar veriyor. Ama sabah olunca babam bana ne yapabilir ki? Bana kim yardım edebilir diyordu. Nicky'nin şişmiş yüzünü ve boğulurken burnundan çıkan gümüş hava kabarcıklarını hatırlıyor. Bir daha böyle bir tehlikeyi göze alamayacağını biliyordu. Ne gariptir ki aradan geçen zaman kaybının acısını azaltmamıştı. Aksine yaraları daha derinleşiyor, Nicky'den haber alamamak kendisini çılgına çeviriyordu. Acısına yalnız katlanmak her gün biraz daha güçleşiyordu. Sonra Michael'ın Johannesburg'dan Veltevreden'e geleceğini duyunca içini bir sevinç kapladı. Michael'a açılabilirdi. Acısını paylaşmak ve o ana kadar tek başına taşıdığı korkunç yükü hafifletmek dışında bir şey beklemiyordu kardeşinden. Michael'ın gelmesinden önceki cuma günü yine Camps Bay'e gidip arabasını postanenin arkasındaki sokakta bıraktı. Sonra ağır ağır binaya girip küçük çelik kutuların bulunduğu salona yürüdü. Saat 6'yı geçtiği için postane kapanmıştı. Salonun bir ucunda öpüşen bir çift vardı ama onlar da kendisini görünce suçlu bakışlarla kaçtılar oradan. Salonda bir başkası varken asla açmazdı kutusunu. Yalnız olduğundan emin olmak için çevresine bakındıktan sonra kutuyu açtı. İçinin boş olacağını tahmin ettiği için duyduğu şok daha da büyük olmuştu. Yanaklarının kızardığını hissetti, boğulacak gibi oldu. Kutudaki şişkin kahverengi zarfı kaptığı gibi omuz çantasına soktu. Sonra kendini bir hırsız kadar suçlu hissederek kutuyu kilitledi ve koşa koşa arabasına gitti. Arabayı hareket ettirdiğinde saatlerdir tenis oynamış gibi soluk soluğaydı. Kıyı yolunun üstündeki ağaçların arasında park etti arabasını. Bu saatte kıyı bomboştu. Yaşlı bir çift kumsalda köpeklerini gezdiriyor, bir kişi de Benguela akıntısının buz gibi yeşil sularında rüzgara karşı yüzmeye çalışıyordu. Isabella zarfı çantadan çıkarmadan önce camları kaldırdı, kapıları kilitledi. Zarfın üstündeki Bayan Rose Cohen yazısı daktiloda yazılmıştı ve üzerinde Trafalgar Meydanı Postanesi'nin damgası vardı. Kimin gönderdiği hakkında bir iz yoktu. Isabella çantasından altın çakısını alıp zarfın kenarını dikkatle kesti.
Renkli bir fotoğraf düştü kucağına. Oğlunu görünce birden ürperdi. Nicky bir bahçeye serilmiş mavi bir örtü üzerinde oturuyordu. Üzerinde sadece bezi vardı. Kendi başına oturabiliyordu. Isabella onun 7 aylık olduğunu hatırladı. Büyümüştü, yanakları o kadar tombul değildi. Saçı uzamış ve çoğalmıştı. Ağzının kenarında bir gülümseme vardı. Gözleri zümrüt kadar yeşil ve parlaktı.
''Bebeğim, yavrum benim.''
Isabella kendini toparlayana kadar güneş denizin ötesinde batmıştı. Ancak ondan sonra resmi zarfa yerleştirirken içinde başka şeyler olduğunu da fark etti. Çocuk kliniği olduğu anlaşılan bir yerden bir tıbbi kayıt raporunun fotokopisi vardı. Ancak kliniğin adı ve adresi karalanmıştı. Rapor İspanyolcaydı. Sayfanın başında çocuğun adı vardı. Nicolas Miguel Ramon de Machado. Altında doğum tarihi ve kliniğe haftalık ziyaretlerinin dökümü. Her kayıt çeşitli el yazısıyla yazılmış, kliniğin doktor ya da hemşireleri tarafından imzalanmıştı. Raporda oğlunun kilosu, diş durumu veriliyordu. 15 Temmuz'da fazla sıcaktan olduğu teşhis edilen bir kaşıntı tedavisi görmüştü. Bir kere de hafif üşütmüş olmalıydı. Bunun dışında sağlıklı ve normaldi. 4 aylıkken 2 dişi çıkmıştı ve 16 kiloydu. Isabella zarftaki son kağıdı çıkarınca Adra'nın el yazısını hemen tanıdı.
''Señorita Bella, Nicky her gün biraz daha akıllı ve güçlü bir çocuk oluyor. Bir boğa gibi de inatçı. Emeklerken arkasından güç yetişiyorum. Her an yürümesini bekliyorum artık. İlk söylediği sözcük anne oldu. Ona her gün sizin ne kadar güzel olduğunuzu ve bir gün kendisine döneceğinizi anlatıyorum. Henüz bir şey anlamıyor ama anlayacağı gün de gelecek. Sık sık sizi düşünüyorum Señorita. Nicky için canımı verebileceğime inanmalısınız. Lütfen onu tehlikeye atacak bir şey yapmayın. Saygılarımla, Adra Olivares.''
Son satırdaki uyarı kalbine batırılan bir bıçak olmuştu sanki. O anda kimseye, ne babasına, ne Nana'ya, hatta ne de Michael'a açılamayacağını anladı. Michael'ın kapısı önünde duraksadı şimdi de.
''Sana yalan söylemek zorundayım Michael, bağışla beni. Ama belki bir gün gerçeği anlatabilirim.'' diye düşündü.
Bir an durup çevreye kulak verdi ama koskoca evde çıt yoktu. Kapıyı açıp içeri girdi. Michael yatağında oturmuş kitap okuyordu. Kapı açılır açılmaz kitabını bırakıp yana çekildi, örtüyü açtı. Isabella ağabeyinin yanına yatağa girdi. Ürpererek ona sarıldı. Bir süre hiç konuşmadan öylece durdular.
''Anlat bana Bella.'' dedi Michael. Ama Isabella hala konuşamıyordu.
Adra'nın uyarısını dikkate almamayı geçiriyordu aklından. Ramon ile Nicky'nin varlığını ailesinde tek bilen Michael'dı. Olup bitenleri ona anlatmak, onun ruhundaki o korkunç boşluğu doldurmasını istiyordu. Sonra Nicky'nin o video filmindeki görüntüsü geldi gözlerinin önüne. Derin bir soluk alıp yüzünü kardeşinin göğsüne bastırdı.
''Nicky öldü.'' diye mırıldandı. Kolları arasındaki kardeşinin irkildiğini hissetmişti. Michael hemen konuşmadı. ''Gerçek bu. Nicky hepimiz için ölü artık.'' diye düşündü Isabella. Yine de bu sözleri Michael'a da Nicky'ye de ihanet gibi gelmişti.
Michael'a güvenmeye cesaret edemezdi. Ona kendi oğlunun varlığını inkar etmişti. Ve bu yalan sanki gerçekmiş gibi yalnızlık ve sıkıntısını bir kat daha arttırmıştı.
''Nasıl?'' diye sorabildi sonunda Michael. Isabella da bunu bekliyordu. ''Bir gece emzirmeye gittiğimde yatağında ölü buldum.''
Michael'ın ürperdiğini hissetti.
''Aman Tanrım, zavallı Bella. Ne korkunç, ne acımasız bir şey bu.''
Gerçek onun tahmin edebileceğinden daha korkunç ve daha acımasızdı. Ama bunu ona açıklayamazdı.
''Michael, peki Ramon nerede?'' diye sordu. ''Seni teselli etmek için yanında olmalıydı burada.''
''Nicky öldükten sonra Ramon değişti birden. Beni suçluyordu sanırım. Bana olan sevgisi Nicky ile birlikte öldü. Ağlıyordu artık. Nicky gitti, Ramon gitti. Ömrümün sonuna kadar onları bir daha göremeyeceğim.''
Michael sıkı sıkı sarıldı kız kardeşine. Vücudu sert, sıcak ve güçlüydü.
Isabella'nın da o anda cinsellikten uzak bir erkek vücuduna ihtiyacı vardı.
Michael sevgi ve acıdan, yalnızlık ve umuttan ve son olarak da ölümden söz etti uzun uzun. Ölümün gerçek dehşeti sonluluğundadır. Sona eriş o kadar ani ve onun ötesindeki boşluk bir daha öyle geri gelmeyecek bir şeydir ki, ölüme karşı koyamaz, ona meydan okuyamazsın. Buna çalıştığın takdirde ancak kendini yiyip bitirirsin. İnsanın on binlerce yıldır kendini avutmaya çalıştığı klişeler diye düşündü Isabella. Ama pek çok klişe gibi bunlar da gerçekti ve kendisine açık tek avunma yoluydu. Sözcüklerin anlamından daha önemliydi Michael'ın yumuşacık sesi, vücudunun sıcaklığı ve güçlülüğü, kendisine duyduğu sevgi. Sonunda uyuyakaldı. Sabah şafak sökmeden uyanınca Michael'ın onu rahatsız etmemek için kıpırdamadan yattığını ve uyanık olduğunu fark etti. ''Teşekkür ederim Mickey'' diye mırıldandı. ''Ne kadar yalnız olduğumu tahmin edemezsin. Buna ihtiyacım vardı.'' ''Biliyorum Bella, yalnızlığın ne olduğunu bilirim.'' Isabella'nın acısı az da olsa hafiflemişti artık. Şimdi onun için orada olmak istiyordu, sıra Michael'a gelmişti. ''Bana yeni kitabından söz et Mickey, kusura bakma ama daha okuyamadım.'' Michael kitap daha piyasaya çıkmadan bir tane göndermişti ona. Ama Isabella o sıralarda kendi felaketinden başka bir şey düşünecek durumda değildi. Hiç kimse, hatta Mickey için bile ayıracak zamanı yoktu. Ama şimdi ağabeyi kitabını anlatırken bütün kalbiyle onu dinliyordu. Sonra da onu ve onun çevrelerindeki dünyayı nasıl gördüğünü düşündü. ''Raleigh Tabaka ile bir kere daha konuştum.'' dedi. Isabella birden şaşırmıştı. Londra'dan ayrıldıktan sonra o adı bir kere bile aklına getirmemişti. ''Nerede? Nerede konuştun onunla?'' Michael başını salladı. ''Yüz yüze değil, telefonda konuştuk. Çok kısa. Başka bir ülkeden arıyordu sanırım. Ama yakında buraya gelecek. Bir hayalet gibi geçiyor sınırlardan. Onunla randevulaştın mı?'' ''Evet, sözüne sadıktır.'' ''Çok dikkatli ol Mickey. Lütfen bana söz ver dikkatli olacağına. Çok tehlikeli bir insan o.'' ''Kaygılanman için hiçbir neden yok. Ben kahraman değilim. Shana ya da Gary'ye benzemem. Söz veriyorum, çok dikkatli olacağım.'' Michael hurda valiantını Johannesburg Durban otoyolunun çıkışındaki lokantalardan birinin park yerine soktu. Kontağı kapattığı halde motor birkaç kere öksürerek çalışmaya devam etti. Johannesburg'dan gelirken yolda epey zorlanmıştı doğrusu. 70 bin mil yapmıştı o güne kadar ve 2 yıl önce satılması gerekirdi. Yazı işleri müdür yardımcısı olarak anlaşmasına göre her 12 ayda bir yeni ve lüks arabaya hakkı vardı. Ancak Michael sevgiyle bağlanmıştı emektar Valiant'a. Arabanın şasisindeki bütün çizik ve vuruklar şerefle elde edilmişti. Yıllar boyunca oturduğu koltuk da vücudunun şeklini almıştı artık. Otoparktaki diğer arabalara baktıysa da kendisine tarif edilene uyan birini göremedi. Geçen yıl Tokyo'ya gittiğinde 5 dolara aldığı kol saatine baktı. Randevusuna 20 dakika vardı daha. Bir sigara yakıp koltuğunun rahatlığına gömüldü. Arabayla saati düşününce bir gülümseme kaplamıştı yüzünü. Ailesi içinde gerçekten tekti kendisi. Nana'dan Bella'ya kadar hepsinde bir mülkiyet saplantısı vardı. Nana'nın sarı Daimler arabaları her yıl modeli değişir ama rengi aynı kalırdı. Babanın ise bir garaj dolusu antika arabası vardı. Gary'nin İtalyan Maserati ve Ferrari'leri, Sean Okabadayı görünüşüne arazi arabalarıyla desteklerdi. Bella bile yeni bir Valiant'ın 2 katına mal olmuş, o geliştirilmiş küçük arabayı sürmekteydi. Hiçbiri dijital bir saat takmazdı. Ne elması Piaget'siyle Nana ne de erkeksi altın Rolex'iyle Sean. Michael'ın dudakları kıvrıldı. İnsan yerine nesneleri görüyorlar hepsi. Ülkemizin hastalığı bu. Yan cam birden vurulunca irkildi ve beklediği kişinin geldiğini sanarak döndü. Ama dışarıda kimse yoktu. Şaşırmıştı Michael. Sonra pembe avuç içiyle küçük kara bir el uzanıp parmağıyla cama vurdu. Michael camı indirip başını dışarı uzattı. Kara derili bir çocuk bakıyordu kendisine. 5-6 yaşından fazla değildi. Ayakları çıplak, gömleği ve kısa pantolonu paramparçaydı. Burun delikleri kurumuş sümükle tıkalı olduğu halde gülümsemesi ışıl ışıldı. Elini dilenci gibi uzatarak
Baz, karnım aç, ne olur bir sent ver Baz dedi.
Michael kapıyı açınca çocuk korkuyla geriledi. Michael yanındaki koltuğa attı, kazağını alıp çocuğun başından geçirdi. Kazak oğlanın dizlerine kadar inmiş, parmakları kollarının içinde kaybolmuştu.
Michael kazağın kolunu kıvırıp Hausa dilinde ''Sen nerede oturuyorsun bakayım oğlum?'' dedi.
Çocuk hem kendisine gösterilen bu ilgiye hem de beyaz bir adamın Hausa dilini konuşmasına şaşırmıştı. Michael 6 yıl önce dilini konuşmadıkça bir insanı anlamanın olanaksızlığına inanmıştı. O günden beri de bu dili öğreniyordu. Bin beyazdan biri yapmazdı bunu. Bütün kara delililerin İngilizce ya da Afrikaanca öğrenmeleri beklenirdi. Aksi halde kendilerine iş verilmezdi.
Michael şimdi hem Hausa hem de Zulu dilini konuşuyordu. Birbirlerine yakın olan bu dille Güney Afrika kara delililerinin büyük bir çoğunluğuyla anlaşabilirdi.
Drake çiftliğinde oturuyorum Nkosi.
Drake çiftliği yaklaşık 1 milyon kişinin yaşadığı büyük bir kara derili kentiydi. Kent yolun bu kısmından görülmüyordu ama binlerce ateşin dumanı göğü kirli bir kurşuni renge dönüştürmüştü.
Drake çiftliği halkı tren ya da otobüslerle Witwatersrand'in beyaz bölgelerinin ev, iş yeri ve fabrikalarına çalışmaya giderlerdi. Johannesburg'un geniş iş ve madencilik alanları Drake çiftliği, Soweto ve Alexandria gibi bu uydu kentlerle çevriliydi. Grup bölgeleri yasası ile tüm ülke her biri bir ırk grubuna ait olan bölgelere bölünmüştü.
Çocuğa en son ne zaman yemek yedin diye sordu.
Dün sabah büyük reis.
Michael cüzdanından 5 randlık bir banknot çıkardı. Çocuğun paraya bakan gözleri bir çift parıltılı havuzdu sanki. Kısacık hayatının hiçbir anında bu kadar paraya sahip olmadığı kesindi.
Michael parayı uzattı. Çocuk banknotu kaptığı gibi ayakları uzun kazağa dolanarak koşmaya başladı.
Verilen armağanın kendisi kaçmadan elinden alınacağı korkusuyla teşekkür bile etmemişti.
Michael çocuğun bu maskaralığına gülerken neşesi birden öfkeye dönüştü. Çağdaş dünyada küçük çocukların sokaklarda dilenmeye zorlandıkları başka bir ülke var mıydı? Öfkesiyle birlikte bir de mutlak bir umutsuzluk vardı içinde. Büyük toprakları ve insanın aklını alan koleksiyonlarıyla kendi ailesi gibi ilk dünyanın insanlarıyla bu uydu kentlerde doruğuna ulaşan üçüncü dünyanın umutsuz yoksulluğunu aynı anda barındıran bir başka ülke var mıydı?
Yapabileceğim bir şey olsaydı diye söylendi. Öfkesinden sigarasından öyle derin bir nefes çekmişti ki küçük bir ateş parçası düşüp kravatında bir delik açtı. Ancak bu da genel görünüşünde pek büyük bir fark yaratmış değildi.
Ana yoldan parka küçük mavi bir kamyonet girmişti. Kasketli bir kara derili gençti sürücüsü. Kamyonetin yan tarafında Fuza Muhle kasabı 12. cadde Drake çiftliği yazıyordu.
Michael aldığı talimata uygun olarak farlarını yakıp söndürdü. Kamyonet gelip önünde durdu.
Michael Valiant'tan inip kapısını kilitledi ve mavi kamyonete doğru yürüdü. Kamyonetin arka kapıları kilitli değildi. İçeri girip kapıları arkasından kapattı. Kamyonetin içi et sepetleriyle doluydu. Üstteki çengellerden kesilmiş koyunlar sarkıyordu.
Sürücü Zulu dilinde öne gel diye seslendi. Michael etlere sürtünerek öne doğru yürüdü.
Sürücü üstün körü kontrollardan saklanacağı bir yer açmıştı kendisine 2 et sepeti arasında.
Bir aksilik olmayacak dedi genç neşeli bir sesle. Bu kamyoneti kimse durdurmaz.
14. ayrımın sonu. Sayfa 135.